Anna Karenina, Tolstoy. 6. kaset, 2. yüz, sayfa 296. Bu genel ve felsefi bir gerçektir, dedi kararlı kararlı. Bu konuda kendisinin de tartışmaya hakkı olduğunu göstermek istercesine felsefi sözcüğünü özellikle yineledi. Sergey Ivanovich yine gülümsedi. Zorluktan kaçmak için onun da kendine göre bir felsefesi var diye düşündü. Haydi, dedi, felsefeyi bir yana bırak. Yüzyıllar boyu onun asıl amacı kişisel çıkarı genel çıkara bağlayan zorunlu bağları bulmak olmuştur. Ama bunun konumuzla ilgisi yok. Karşılaştırmanı düzeltmek zorundayım. Sözünü ettiğin küçük kayın ağaçları yalnızca yere sokulmadı. Bazıları oraya dikildi. Bazıları ekildi. Onları büyük bir özenle işlemek gerekir. Gelecek, kurumlarının önemini anlayan ve onlara gereken önemi veren ulusların hakkıdır yalnızca. Tarihe mal olmuş halklar bunlardır yalnızca. Sergey Ivanovich bunun üzerine tartışmayı Konstantin Levin'in anlayamayacağı tarihsel felsefe alanına kaydırdı ve ona düşüncelerinin dayanıksızlığını gösterdi. Kamu işlerinden fazla zevk almaman konusuna gelince, diye sürdürdü. Sana şunu söyleyeyim ki bu bizim ulus olarak tembel olmamızın ve derebeyi alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Ama senin durumunda yalnızca geçici bir kuruntunun ve zamanla yok olacak bir yanılgının söz konusu olduğuna eminim. Konstantin sesini çıkarmadı. Kendini yenilmiş hissediyor ama aynı zamanda da kardeşinin onun sözlerini anlamadığını fark ediyordu. Neden anlayamıyordu? Doğruyu söylemek gerekirse Levin de bunu bilmiyordu. Belki de düşüncelerini açıkça anlatmamıştı ya da ağabeyi onu anlamak istememişti. Nedeni ne olursa olsun bu konuda üstelemedi ve ağabeyine karşı çıkmayarak tümüyle başka şeyleri, kişisel işlerini düşünmeye başladı. Sergey Ivanovich son oltasını sardı, atı çözdü ve yola çıktılar. 4. Ağabeyiyle yaptığı konuşma boyunca Levin'in kafasını kurcalayan şey şuydu. Önceki yıl bir gün ot biçilirken bakmaya gitmişti. Kahyasına kızınca sakinleşmek için bir köylünün elinden orağı alıp kendisi ot biçmeye başlamıştı. Bu iş onu öylesine oyalamıştı ki o zamandan beri birçok kez kendini bu işe vermiş, evin önündeki çayır biçmişti. Bu yıl daha ilk baharda gün boyu köylülerle birlikte aynı işi yapmaya kendi kendine söz vermişti. Ağabey geldiğinden beri bu tasarısını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini düşünüyordu. Sergey'i bütün gün tek başına bırakmaya göze alamadığı gibi onun kendisiyle dalga geçmesinden de korkuyordu. Ama çayırdan geçerken ot biçmenin tadını anımsamış ve kararını vermişti. Konuşmaları bitince Levin yeniden niyetini anımsadı. Bedensel çalışma gerekli bana, diye düşündü. Yoksa huyum tümüyle değişecek. Ağabeyi kadar köylülere de canı sıkılmasına karşın gidip ot biçmeye karar verdi. Konstantin Levin akşam bir oya gidip işler konusunda buyruklar verdi ve çayırların en güzeli Kalinovi'yi biçmeleri için işçi bulmak üzere komşu köye adam yolladı. Orağımı da Tite yollarsınız. İyice gözden geçirsin ve yarın bana getirsin. Yarın belki kendim biçerim otları, dedi sıkıntısını gizleyerek. Kahya gülümseyerek, buyruklarınız yerine getirilecek, dedi. Akşam çayını içerken Levin ağabeyine, galiba hava güzel, yarın ot biçmeye başlıyorum, dedi. Bu işi çok severim, diye karşılık verdi Sergey Ivanovich. Ben de çok severim. Köylülerle birkaç kez biçtim. Yarın bütün gün biçeceğim. Sergey Ivanovich başını kaldırıp kardeşine şaşkın şaşkın baktı. Ne demek istiyorsun? Köylülerle birlikte mi biçeceksin sen? Hem de bütün gün, ha? Evet, çok hoş oluyor, dedi Levin. Bedensel çalışma olarak çok güzeldir. Yalnız sen buna dayanamazsın, dedi Sergey Ivanovich dalga geçmeden. Daha önce denedim. Baştan biraz zor oluyor ama sonra alışıyor insan. Orağa köylüler kadar dayanacağımı düşünüyorum. Sahi mi? Peki söyle bana, köylüler bunu ne der acaba? Efendilerinin çılgınlığıyla aralarında dalga geçerler sanırım. Sanmıyorum. Zaten bu çok hoş. Aynı zamanda da öyle yorucu bir iştir ki düşünmeye bile zaman olmaz insanın. Peki nasıl yapacaksın? Onlarla mı yemek yiyeceksin? Evden sana bir şişe Chateau Lafite şarabıyla kızarmış hindi gönderilmesi herhalde hoş olmaz. Gereği yok bunun. Onlar dinlenirken ben eve yemeğe giderim. Konstantin Levin ertesi sabah her zamankinden daha erken kalktı. Ama buyruk verirken zaman yitirdi. Çayıra geldiğinde orakçılar ikinci sıradaydılar. Levin daha önce biçilen bölümle gri ot yığınlarını ve orakçıların ilk sıraya başladıkları yerde bıraktıkları kara kaftan yığınlarını görüyordu. İlerledikçe onları daha iyi seçiyordu. Kimileri kaftanlı, kimileri gömlekliydi. Dizi halinde yürüyorlar, oraklarını değişik biçimde sallıyorlardı. Levin 40 kişi saydı. Gelintili çıkıntılı toprakta ağır ağır ilerliyordu. Çünkü biçtikleri çayır eski bir göldü. Levin orakçılardan birkaçını tanıyordu. Sırtını eğerek orağını kullanan uzun beyaz gömlekli yaşlı Ermil, eskiden Levin'in arabacısı olan bir vuruşta bir sırayı biçen genç baska ve eğilmeden yürüyen zayıf, kısa boylu ot biçme uzmanı Tit. Orağıyla oyun oynar gibi kapalı yaylar çiziyordu. Levin atından indi, atını yolun kıyısına bağladı ve Tit'e yaklaştı. Tit, çalılığa sakladığı orağı alıp ele geldi ve onu uzattı. Orak hazır efendimiz. Gerçekten de ustura gibi. Kendiliğinden biçiyor dedi Tit kasketini çıkararak. Orağı uzatırken gülümsüyordu. Levin aleti alıp hazırlandı. Sıralarının sonuna gelen ter içinde neşeli köylüler birbirinin ardına yoldan çıkıyorlar. Efendilerini gülümseyerek selamlıyorlardı. Herkes ona bakıyor ama tek söz bile etmeyi göze alamıyordu. Sonunda kuzu derisinden palto giymiş, karışık yüzlü, uzun boylu köse biri ona laf attı. Dikkat edin efendimiz, bir işe başlayınca bitirmek gerekir. Levin bazı orakçıların gizlice gülüştüklerini duydu. Geride kalmamaya çalışacağım dedi Levin. Tit'in arkasına geçip başlamalarını bekledi. Tit ona yer açtı. Levin kısa boylu köylünün arkasında ilerledi. Yol kıyısındaki otlar çok kısaydı. Epeydir ot biçmeyen ve kendisine çevrilmiş bakışlardan sıkılan Levin orağı hızla kullanmasına karşın ilk anlarda kötü biçti. Arkasından sesler duyuluyordu. Tutuşu kötü, çok yüksekten tutuyor. Bak nasıl da eğilmek zorunda kalıyor. Topuğuna daha sıkı dayan diyordu bir başkası. Eh olacak diyordu yaşlı adam. Oldu işte. Orağı geniş savuruyorsun. Yorulacaksın. O efendi kendi hesabına çalışıyor. Yaptığı işe bak. Eskiden böyle iş yapınca dayağı yerdik biz. Otlar gittikçe yumuşuyordu. Levin yanıt vermeden dinliyor, iyi biçmek ve Tit'i izlemek için elinden geleni yapıyordu. Birlikte 100 adım kadar ilerlediler. Tit hiç yorgunluk belirtisi göstermeden durmadan ilerliyordu. Levin çok yorulmuştu. Daha şimdiden sonuna kadar gidemeyeceğinden korkuyordu. Orağı kullanırken son gücünü harcamakta olduğunu hissediyordu. Tit'ten mola vermesini istemeye karar verdiği anda Tit kendiliğinden durdu, eğilip bir demet ot kopardı, orağını sildi ve bilemeye başladı. Levin doğruldu. Rahat bir soluk alıp ve çevresine bakındı. Yanında bir köylü ilerliyordu. O da çok yorgun olmalıydı. Çünkü daha Levin'in yanına varamadan durdu ve orağını bilemeye başladı. Tit kendi orağını ve Levin'inkini biledi. Sonra işe koyuldular. Yeniden başladıklarında da aynı şey oldu. Tit durmadan, yorulmadan yürüyordu. Levin de geç kalmamaya özen gösteriyor ve gittikçe yorulduğunu hissederek onu izliyordu. Ama yine de gücünün tükendiğini anlayınca Tit duruyor ve orağını bilemeye koyuluyordu. Böylece ilk sırayı bitirdiler. Bu uzun sıra Levin'e çok zor gelmişti. Buna karşın sıranın sonuna varıp da Tit orağını omuzlarına asarak ağır adımlarla biçilen alanda topuklarını bıraktığı izlere basarak geri döndüğü zaman aynı şeyi yapan Levin yüzünden iri damlalar halinde akarak burnundan süzülen tere ve suya batmış gibi ıslanmış sırtına karşın büyük bir iç huzuru duydu. Artık bu çabaya dayanabildiğinden emin olduğu için özellikle mutluydu. Sevincini bozan tek şey sıranın bozuk olmasıydı. Kolumu daha az, bedenimi daha fazla hareket ettiririm diye düşündü. Tit'in ip gibi dümdüz sırasıyla kendinin düzensiz ve dalgalı sırasını karşılaştırdı. İlk sırada Tit'in özellikle efendisini yormak için isteyerek hızlı gittiğini anlamıştı Levin. Zaten sıra uzundu. Sonrakiler daha kolay oldu. Ama yine de Levin, köylülerin kendisini geçmemeleri için çok çaba harcamak zorunda kalıyordu. İki şeyin dışında hiçbir şey istemiyor, düşünmüyordu. Geri kalmamak, işini düzgün yapmak. Orağın çıkardığı sesten başka bir şey duymuyor ve önünde ilerleyen Tit'in dimdik görüntüsünü, orağın ot üzerinde çizdiği yarım çemberi, keskin ağzının çevresinden ağır ağır yere düşen çiçeklerin başlarını, daha uzakta kısa bir süre dinlenme olanağının bulunduğu sıranın öteki ucunu görüyordu yalnızca. İşin ortasında birden omuzlarının üzerinde hoş bir serinlik duydu. İlk anda bunun nedenini anlayamadı. Orağını bilerken gökyüzüne baktı. Tepelerinde ağır ve alçak bir bulut dolaşıyor ve iri yağmur damlaları yağıyordu. Köylüler gidip kaftanlarını aldılar ve sırtlarına geçirdiler. Levin gibi olanlarsa bu sevimli duşun altında sırtlarını neşeyle kaldırmakla yetindiler. Uzunlu kısalı sıralar biçiliyordu. Ot kimi zaman iyi, kimi zamansa kötüydü. Levin'de zaman kavramı diye bir duygu kalmamıştı kesinlikle. Saatin kaç olabileceğini de bilmiyordu. Şu anda işinde çok hoşlandığı bir değişiklik olmuştu. Zaman zaman ne yaptığını unutuyor, o zaman da büyük bir huzur duyuyordu. İşte böyle anlarda biçtiği sıra aşağı yukarı Tit'inki kadar iyi oluyordu. Ama ne yaptığı aklına gelince daha iyi yapmaya çabalıyor, o zaman yoruluyor, sıra kötü biçiliyordu. Sırasını bitirince geriye dönüp başka birine başlamak istedi. Ama Tit durdu, yaşlı köylüye yaklaşıp ona bir şeyler fısıldadı. İkisi birden güneşe baktılar. Ne konuşuyorlar, neden başka bir sıraya başlamıyorlar diye düşündü Levin. Köylülerin 4 saattir ot biçtiklerini, yemek zamanının geldiğini unutmuştu. Yemek vakti geldi efendimiz, dedi yaşlı köylü. Demek o kadar oldu. Peki yemeğe gidelim. Levin orağını Tit'e verdi ve yağmurdan ıslanmış kaftanlarına doğru koşan öteki köylülerle birlikte kesilmiş uzun ot sıraları arasından atına doğru yürüdü. İşte o zaman hava tahmininde yanıldığını, otun ıslanacağını anladı. Ot çürüyecek, dedi. Bir şey olmaz efendimiz. Yağmurda biç, güneşte kurut, der eskiler. Levin atını çözdü, kahve içmek için evine döndü. Ağabeyi henüz kalkmıştı. Levin kahvesini içer içmez ot biçmeye koştu. Sergey Ivanoviç giyinecek ve yemek salonuna inecek zaman bulamamıştı hala. 5. Levin öğle yemeğinden sonra işe koyuldu yeniden. Ama aynı yerde değildi. Şimdi kendisine komşu olması için rica etmiş olan alaycı yaşlı adamla geçen sonbaharda evlenmiş ve bu yaz ilk kez ot biçen genç bir köylünün arasındaydı. Yaşlı adam dimdik duruyor, uzun bacaklarıyla güvenli, düzgün, elini kolunu sallar gibi adımlar atarak yürüyor, geniş ot demetlerini oynuyormuş gibi deviriyordu. Orak, gür otların arasında kendiliğinden ilerliyormuş gibiydi sanki. Levin'in arkasından genç ve sevimli yüzlü Michel geliyordu. Saçlarını birbirine dolanmış otlarla başının üstüne toplamıştı. Zorla çalışıyormuş gibiydi ama yüzüne bakılınca gülümsüyordu. İşin çok zor olduğunu itiraf etmektense ölmeye hazırdı elbette. Levin ikisinin arasında yürüyordu. İş sıcağın altında ona daha kolay gibi geliyordu. Her yanını kaplayan ter onu serinletiyor, sırtını, başını ve kollarını yakan güneş ona güç ve cesaret veriyordu. Gittikçe işini unutmayı daha çok başarıyor. O zaman orak kendiliğinden işliyordu. Mutlu anlardı bunlar. Dizilerin bittiği ırmağa doğru yaklaştıkça daha çok keyifleniyorlardı. Yaşlı köylü sık ve ıslak otlarla orağını siliyor, ırmağın serin suyuna daldırıyor, bineği taşının kılıfına su doldurup Levin'e veriyordu. Bizim sıradan al bakalım, iyi mi? Diyordu göz kırparak. Gerçekten de Levin, içinde otların yüzdüğü uyduruk kaptan pastalı karışmış bu ılık su kadar hoş bir içki içmemişti. Sonra elinde orakla insanın yüzünü kurulayıp derin derin soluk alıp vererek ot biçenleri ve çevrede ormanda tarlalarda olup bitenleri seyrettiği tatlı ağır bir gezinti başlıyordu. Levin otları biçtikçe artık orağı ellerinin değil de yaşam dolu vücudunun salladığını ve yaptığı işleri unuttuğunu fark ediyordu. Sanki farkında olmadan büyülercesine kendiliğinden ilerliyordu biçme işi. Buna karşılık bilinçsizleşen bu hareketi durdurmak zordu. Örneğin eski bir karınca yuvasının üzerindeki bir otu biçmemek ya da çayırı çapalarken orada bırakılmış bir kuzu kulağı kümesini devirmemek zordu. Yaşlı adam kolayca yapıyordu bunu. Böyle bir tümsek geldiği zaman hareketi değiştiriyor, kimi zaman topuğuyla, kimi zaman orağın ucuyla her iki yana hafifçe vurarak zor bölümü kökünden biçiyordu. Ot biçerken önüne çıkan her şeyi inceliyor, hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Kimi zaman yabani bir meyve bulup yiyor ya da Levin'e veriyor, kimi zaman orağıyla bir dalı söküyor, kimi zaman hemen orağın altından dişi bir bıldırcının uçtuğu yuvayı inceliyor, kimi zaman bir yılan yakalıyor, onu çatala dolar gibi orağın ucuna doluyor, Levin'e gösteriyor ve uzaklara fırlatıyordu. Levin'le onun arkasından gelen delikanlıya bu ani hareket değiştirmeler zor geliyordu. İkisi de kendilerini bir kez çalışma temposuna kaptırınca hareket değiştiremiyorlar ve ayaklarının altındaki şeylere dikkat edemiyorlardı. Levin zaman kavramını yitirmişti. Biri ona ne zamandır ot biçtiğini sormaya kalksa yarım saattir derdi. Oysa akşam yemeğinin vakti yaklaşıyordu. Yeni bir sıraya başlamak üzere geri dönerlerken yaşlı adam Levin'in ilgisini çocuklara çekti. Çocuklar dört bir yandan geliyorlardı. Yüksek otların arkasından zar zor seçiliyordu. Yol üstünden orakçılara doğru ilerleyerek onlara ekmek, ağzı bez tıkalı şıra testileri getiriyordu. Ağır heybeleri yüzünden kolları geriliyordu. Yumurcaklar geliyor işte, dedi yaşlı adam. Elini alnına götürüp güneşe baktı. İki sıra daha biçtikten sonra yaşlı adam durdu. Yemek vakti geldi efendimiz, dedi kararlı bir sesle. Irmağa varınca orakçılar otları biçerek sıraların arasından yürüyüp yemek getiren çocukların beklediği giysilerinin yanına gittiler. Köylüler gruplara ayrıldılar. Bazıları arabanın yanına, ötekiler de o taşıdıkları sarı salkım kümesinin altına gittiler. Levin onların yanına oturdu. Canı gitmek istemiyordu. Köylüler akşam yemeği için hazırlık yaptılar. Delikanlılar ırmakta yıkanıyor, ötekilerse kendilerine dinlenecek yer arıyorlar, küçük ekmek çıkınlarını çözüyor ve şıra testilerini açıyorlardı. Yaşlı adam çanağına ekmek doğradı. Onları bir kaşık sapıyla ıslattı, testisinden şıra döktü, yine ekmek kesti, tuzladı ve doluya dönerek dua etmeye başladı. Testinin önüne diz çökerek, ''Efendimiz, gel de çorbanın tadına bak.'' dedi. Levin çorbayı öyle beğendi ki eve yemeğe gitmemeye karar verdi. Yaşlı adamla yemek yerken daha önce katıldığı en hoşlandığı işler konusunda sorular sordu. Kendisi de tasarılarından ve yaşlı adamı ilgilendirebilecek her şeyden söz etti. Kendini bu köylüye ağabeyinden daha yakın hissediyor ve bu adama duyduğu sevgi yüzünden elinde olmadan gülümsüyordu. Sonunda yaşlı adam kalktı, haç çıkardı, çalılığın dibine gelip başının altına biraz ot koyarak uzandı. Levin de öyle yaptı. Çocuklara ve sıcaktan çoğalan ve terli yüzüne yapışan sineklere karşın hemen uyudu. Uyandığı zaman güneş çalılığı çoktan aşarak Levin'i ısıtmaya başlamıştı. Yaşlı adam uyanılı epey olmuştu. Yere oturmuş genç köylülerin oraklarını biliyordu. Levin çevresine bakındı. Görüntü öylesine değişmişti ki birden tanıyamadı. Her yanı biçilmiş uçsuz bucaksız çayırlık yepyeni bir pırıltıyla yanıyordu. Uzun ot sıraları kokularını akşam güneşinin eğik ışınlarına vermeye başlamışlardı çoktan beri. Irmağın yanındaki çalılığın çevresi tümüyle biçilmişti ve eskiden pek iyi görülmeyen ırmaktan şimdi çelik gibi parlayan dalgacıklar yayılıyordu. Köylüler şurada burada kımıldıyor, ayağa kalkıyorlardı. Daha ötede henüz biçilmemiş bir alanın otları bir duvar oluşturuyor, biçilmiş çayırların üzerinde atmacalar süzülerek uçuyordu. Bütün bunlar umulmadık bir değişiklik getiriyordu görünüme. Levin uyanınca o gün yapılan işleri ve daha sonra yapılacak işleri düşünmeye koyuldu. 42 orakçı iyi çalışmıştı. Kölelik zamanında 30 adamın 2 günde biçtiği kocaman çayırlık köşelerle ve çok kısa birkaç sıra dışında bitmiş sayılırdı. Ama Levin o gün daha fazla çalışmak istiyor ve güneşin bu kadar çabuk batmasına kızıyordu. Hiç yorgunluk duymuyordu. Tek isteği daha çok, çok çalışmak ve elinden geldiğinden daha fazlasını yapmaktı. Ne düşünüyorsunuz? Maşkin tepesini de biçebilir miyiz? Diye sordu yaşlı adamı. Tanrı'nın izniyle dedi adam. Ancak güneş pek tepede değil. Bizim delikanlılara vodka sözü verirsiniz artık. Neden biçilmesin diye söze başladı Tit. Elimizi çabuk tutarız. Yemeği gece de yeriz. Haydi diye bağırdı bazı sesler. Sonra orakçılar ekmeklerini yiyerek kalktılar. Haydi çocuklar dedi Tit koşarak giderken. Yaşlı adam ardından atılırken koşun koşun diyordu. Arkadaşının yanına gelince seni keseceğim kendini kolla diye bağırdı. Gençlerle yaşlılar iştahla yarışıyorlardı. Ama acele etmeleri boşunaydı. Otları çürütmezlerdi nasılsa. Sıralar düzenli olarak çıkıyordu. Köşede kalan küçük bir çayır alanını birkaç dakikada biçtiler. Sondakiler dizlerini daha yeni bitirirlerken öndekiler giysilerini omuzlarına atıp yolu geçerek Maşkin tepesine doğru yürüdüler. Güneş ağaçların tepesindeyken ormana girdiler. Birbirine çarpan testilerin hafif çınlaması duyuluyordu. Çukurun ortasında taze ve gür otların boyu bele ulaşıyordu. Ormanda yer yer yabani menekşeler bitmişti. Enine mi yoksa boyuna mı başlamanın daha uygun olduğunu kestirmek için birbirlerine çabucak akıl danıştıktan sonra iri yarı esmer bir köylü olan ünlü orakçı Prohor Yermiliç ilk sırayı enine biçti sonra geri döndü. O zaman herkes ormanın sınırına dek yokuşu tırmanıp onu izledi. Güneş ağaçların arkasından kayboluyordu. Vadinin aşağısından hafif bir ses yükseldiği için orakçılar güneşi çayının yüksek yerlerinde görüyorlardı ancak. Çiğle karışık senin gölgelikte yürüyorlardı. İş hızla ilerliyordu. Orağın madensi ve berrak sesiyle kokulu ot küme küme düşüyordu. Kısa dizilerde işçiler birbirlerini öyle yakın duruyorlardı ki kılıfları ya da orakları çarpışıyordu. Kimi zaman çelik orak ağızlarını bileyen taşın gürültüsü, kimi zaman da birbirlerini coşturan neşeli çığlıklar duyuluyordu. Levin hep delikanlı ile yaşlı adamın arasında ilerliyordu. Yaşlı köylü sırtına koyun postundan ceketini geçirmişti. Neşeli, şakacı ve hareketleri rahat görünüyordu yine. Ormanda sık otların arasına gizlenmiş, orağın keskin yüzü dokununca yere düşürüveren mantarlara da sık sık rastlanıyordu. Yaşlı adam bir mantar görünce eğiliyor, mantarı alıyor ve cebine koyarken benim neye bir armağan daha diyordu. Taze ve ıslak ot kolayca biçiliyordu. Oysa vadinin dik yamaçlarında hareket etmek pek kolay olmuyordu. Bununla birlikte yaşlı adam canını sıkmıyordu. Orağını düzenli olarak durmadan sallıyor, ağaçtan oyulmuş geniş ayakkabılarının içindeki ayakları bayırda ağır ve güvenli bir biçimde hareket ediyordu. Bütün vücudu titremiş olsa bile bir tek ot ya da mantar elinden kurtulamıyordu. Bu arada da Levin küve köylülerle durmadan şakalaşıyordu. Levin hep onun peşinden gidiyordu. Her adımda düşeceğini sanıyordu. Elleri boşken bile ilerlemesinin çok zor olduğunu, böyle dik bir bayırda orak sallayarak tırmanmak olanaksız görünüyordu ona. Ayakta güçlükle duruyordu. Yine de durmadan tırmanıyor ve çalışıyordu. Şimdiye dek hiç bilmediği bir gücün kendisini ittiğini sanıyordu. 6. Maşkin tepesi bitmişti. Son sıra az önce tamamlanmıştı ve işçiler evlerine neşeyle dönüyorlardı. Levin atına bindi. Köylülere üzülerek veda ettikten sonra evin yolunu tuttu. Tepede geri döndü ama yükselen ses yüzünden onları göremiyordu. Yalnızca neşeli kaba seslerini, kahkahalarının ve birbirine çarpan orakların gürültüsünü duydu. Sergey Ivanoviç akşam yemeğini çoktan yemişti. Odasında postacının getirdiği gazetelere ve dergilere göz atarken buzlu limonatasını içiyordu. Levin saçları şakaklarına yapışmış, sırtı ve göğsü terden sırılsıklan bir durumda neşeyle odaya girdi. "Bütün çayı bitirdik," dedi. "Çok iyi gerçekten de, ilgi çekici. Sen ne yaptın?" dedi. Bir gün önceki tatsız konuşmayı düşünmüyordu hiç. "Tanrım, bu ne hal böyle?" dedi Sergey Ivanoviç. Kardeşinin yüzünü buruşturarak baktı önce. Sergey Ivanoviç sineklerden nefret eder, odasının penceresini ancak geceleri açar, kapıları özenle kapalı tutardı. "Bir tanesi bile girmedi, bundan eminim. Varsa bile yakalarım. Ne kadar zevk aldığımı bilemezsin. Günün nasıl geçti?" "Çok iyi geçti. Demek bütün gün ot biçtin ha? Sanırım kurt gibi acıkmışsındır. Kuzma sana her şeyi hazırladı." "Hayır, canım yemek istemiyor. Orada yedim ben ama gidip yıkanacağım." "Peki, git git. Az sonra yanına gelirim," dedi Sergey Ivanoviç kardeşine bakıp başını sallayarak. "Git daha çabuk git," diye ekledi. Kitaplarını çabucak toplayıp Konstantin'in peşinden gitmeye hazırlanıyordu. Birden içini bir neşe sarmış, kardeşinden ayrılmak istemiyordu. "Yağmur da neredeydin?" "Hangi yağmur? Birkaç damla yağdı ancak. Beni bekle, az sonra gelirim. Günün iyi geçti demek. Çok iyi, çok iyi." Levin ve giyinmeye başladı. 5 dakika sonra iki kardeş yemek odasında buluştular. Levin acıkmadığını sanıyordu ama yine de Kuzma'nın hazırladığı masaya oturdu. Yemeğe başlayınca yemek çok tatlı geldi ona. Sergey Ivanoviç kardeşine gülümseyerek bakıyordu. "Yeri gelmişken," dedi, "sana bir mektup var Kuzma. Mektubu getirsene ama kapıyı kapatmayı unutma sakın." Mektup Oblonski'dendi ve Petersburg'dan geliyordu. Levin mektubu yüksek sesle okudu. "Dolly'den uzun bir mektup aldım," diyordu Stepan. "O Yergüşova'da, tam olarak oraya yerleşmemiş daha. Rica ederim, onu görmeye git. Sen her şeyi biliyorsun. Öğütlerine yardımcı olun. Tek başına öyle mutsuz ki kayınvaliden ve ailesi hala yurt dışında." "İyi, onu görmeye gideceğim," dedi Levin. "Birlikte gidemez miyiz? Çok iyi bir kadındır, değil mi?" "Buraya uzak mı?" 30, bilemedin 40 verst uzakta. "Ama yol çok güzel. Bizim için çok güzel bir gezinti de olur." "Elbette," dedi Sergey Ivanoviç. Hala gülümsüyordu. Küçük kardeşini görmek neşelendiriyordu. "Eh, iştahın açıldı," dedi. Konstantin'in tabağına eğilmiş ıslak ve kırmızı yüzüne baktı. Şaşılacak şey, bunun her türlü budalalığa karşı ne kadar yararlı bir rejim olduğunu düşünemezsin. Tıp bilimini yeni bir deyimle zenginleştirmek istiyorum. Arbeitskur. Arbeitskur, işle tedavi etmek. Çevirinin notu. "Bana öyle geliyor ki senin buna gereksinmen yok." "Evet, ama her türlü sinirsel hastalıklara iyi gelebilir bu." "Gerçekten de bunu denemek gerek. Sizin ot biçişinizi gidip görmek istiyordum ama sıcak öyle dayanılmaz ki ormandan öteye gidemedim. Yolda dadına rastladım. Köylülerin seninle ilgili düşüncelerini sordum. Yanlış anlamadıysam ellerinle çalışmanı doğru bulmuyorlarmış. Efendilerin yapacağı iş değil bu," dedi bana. "Bana kalırsa genel olarak halkın efendi işi dediği, onlara uygun gördüğü işler konusunda çok kesin düşünceleri var ve efendilerin onların düşüncelerine göre sınırları belirlenmiş bu işlerin dışına çıkmalarını kabul etmiyorlar." "Olabilir. Şimdiye kadar hiç tatmadığım bir zevki tattım ben. Bunda kesinlikle kötü bir şey yok," dedi Levin. "Hoşlarına gitmemişse çok yazık. Zaten bunun hiç önemi yok, değil mi?" "Sonuçta geçirdiğin günden çok hoşnut olduğunu görüyorum," dedi Sergey Ivanoviç. "Çok hoşnutum. Bütün çayırı biçtik. Çok ilginç bir yaşlıyla dost oldum. Ne kadar sevimli biri olduğunu düşünemezsin." "Peki, sen geçirdiğin günden hoşnutsun. Ben de benimkinden. Öncelikle iki satranç problemi çözdüm. Biri çok ilginçti. Piyonlarla açılıyor. Sana da gösteririm. Daha sonra dünkü konuşmamız üzerine uzun uzun düşündüm." "Nasıl? Dünkü konuşmamızı mı?" diye yineledi Levin. Gözleri yarı kapalıydı. Yemekten sonra soluk soluğa kalmıştı ve bir gün önce söylenenleri anımsayacak hali yoktu. "Seni biraz haklı buluyorum. Anlaşmazlığımız senin kişisel çıkara asıl neden olarak görmenden, benimse belli bir düşünsel aşamaya gelmiş her insanın yalnız genel çıkarı amaç olarak ele almasını istememden kaynaklanıyor. Genel olarak senin yaratılışın Fransızların deyimiyle aşırı derecede premiosatüer, aceleci, çevrenin notu. Enerjik, tutku verici bir çalışma istiyorsun ya da hiçbir şey." Levin ağabeyini dinliyor ama Sergey'in dediklerini anlamıyor ve anlamaya da çalışmıyordu. Levin bir tek şeyden, ağabeyinin kendisine karşılık veremeyeceği bir soru sormasından korkuyordu. Böylece onu dinlemediği ortaya çıkardı. Sergey Ivanoviç omzuna vurarak, "İşler böyle işte dostum," dedi. "Evet, kuşkusuz. Aslında ben de doğru yolda olduğumu savunmuyorum," dedi Levin, suçlu bir çocuk gibi gülümseyerek. "Tartışmamızın konusu neydi acaba?" diye düşünüyordu Levin. "Kuşkusuz o da haklı, ben de. O halde işler yolunda. Ama büroya gidip buyrukları vermem gerek." Ayağa kalktı, gülümseyerek gelindi. Sergey Ivanoviç de gülümsedi. Dolaşmaya çıkıyorsan ben de geleyim dedi. Sağlık ve tazelik fışkıran kardeşinden ayrılmak istemiyordu. Eğer gidiyorsan büroya birlikte gidelim. Ah tanrım diye hızla bağırdı Levin. Onun bağırtısından ürktü Sergey Ivanoviç. Neyim var, neyim var? Agafya Mihailovna'nın eli dedi Levin alnına vurarak. Onu unuttum. Çok daha iyi. Neyse gidip onu göreyim. Sen şapkanı alıncaya dek dönerim. Topukları neşeyle vurarak merdivenden indi. 7. Stepan Arkadievich bütün memurlara göre çok doğal, memur olmayan biri içinse anlamsız olsa bile yine de yapılması gereken bir görevi, kendisine bakana anımsatmak görevini yerine getirmek üzere Petersburg'a gelmişti. Bu fırsattan yararlanıp ev harcamaları için ayrılan paranın büyük bir bölümünü yanına alarak at yarışlarında ya da kent dışında oturan dostlarının evinde hoşça vakit geçirdiği sırada Dolly ailenin harcamalarını olabildiğince azaltmak için çocuklarıyla birlikte çiftliğe gitmişti. Çeyiz olarak getirdiği ve ormanı ilkbaharda satılan Ergoşova çiftliği Levin'in Pokrovskoye'deki arazisinin 50 vers tuzağındaydı. Yergoşova'daki eski büyük derebeylik konağı çoktan yıkılmıştı ama Prens bu yapıyı restore ettirmiş, bir bölümünü genişletmişti. Bu bölüm 20 yıl önce Dolly henüz çocukken evin diğer bölümleri gibi caddeden yana ve kuzeyde kurulmuş olmasına karşın çok rahat ve oturulabilir durumdaydı. O zamandan bu yana yapı harap olmuştu. Stepan Arkadievich ormanı satmak için ilkbaharda oraya gidince Dolly ondan evi gözden geçirmesini ve gereken onarımları yaptırmasını istemişti. Stepan Arkadievich de tüm suçlu kocalar gibi karısının para sıkıntısı çekmemesini çok istiyordu. Bu yüzden evi kendisi gözden geçirdi ve düzeltilmesi için emir verdi. Ona göre bu iş tüm mobilyaların kumaşını değiştirmek, perde taktırmak, bahçeyi temizletmek, küçük gölün yanına küçük bir köprü yaptırmak ve çiçek dikmek demekti. Ama Darya Aleksandrovich'in üzülmesine neden olan en önemli işler yapılmamıştı. Stepan Arkadievich ne yaparsa yapsın bir aile babası olduğunu aklına getiremiyordu. Bekar bir adam gibi zevk peşinde koşuyordu. Moskova'ya dönünce karısına böbürlenerek her şeyin hazır olduğunu, evin gerçekten mücevher gibi olduğunu ve hemen oraya gitmesini söyledi. Dolly'nin köye gitmesi Stepan Arkadievich'in her yönden çok işine geliyordu. Özellikle bu gidiş çocukların sağlığına çok yararlıydı. Özellikle de kızıl hastalığından sonra kendini toparlayamayan küçük kız için iyiydi. Ayrıca prenses bunu oduncuya, bakkala, ayakkabıcıya olan borçlar gibi her türlü küçük üzüntülerden kurtulmak için bir çare olarak görüyordu. Stepan Arkadievich de daha fazla özgürlük kazanacaktı. Bundan başka Dolly, yaz ortasında yurt dışından dönmesi beklenen ve kendisine dere banyosu salık verilen kız kardeşi Kitty ile görüşeceği için bu yolculuktan hoşlanıyordu. Kitty kaplıcalardan ikisi için de çocukluk anılarıyla dolu olan Yergoşova'daki yaz mevsimini ablasıyla geçirmek kadar hiçbir şeyin onu sevindiremeyeceğini yazıyordu. Köye yerleşirken ilk günler Dolly için çok zor oldu. Çocukluğunda burada yaşamıştı. Bu yerleşme ona kentteki tüm sıkıntılardan kaçacağı bir sığınak gibi görünmüştü. Burada kentteyken kolayca katıldığı kibar eğlenceler yoksa bile yaşam rahattı ve fazla pahalı değildi. Her şey var, her şey ucuz. İstediğin her şeyi bulabilirsin. Hem çocuklar için de çok elverişli diye düşünüyordu. Yergoşova konağının ev sahibesi köye gelince işlerin hiç de düşündüğü gibi olmadığını anladı. Gelişinin ertesi günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Geceleyin koridora ve çocukların odasına su girdi. Küçük yataklar salona taşındı. Hizmetçiler için aşçı bulunamıyordu. 9 inekten bir kısmı sırtmacın dediğine göre gebeydi. Birkaçı ilk danasını doğurmuştu ve ötekiler de çok yaşlı ya da hastaydı. Bu yüzden de çocuklar için tereyağı ve süt yoktu. Tavuklardan yumurta almak olanaksızdı. Kart horozları pişirmek zorundaydılar. Parkeleri yıkatmak için kadın da bulunmuyordu. Bütün kadınlar patates ekiminde çalışıyordu. Gezinti yapmayı düşünmek olanaksızdı. Çünkü atların hiçbiri kendini arabaya koşturmuyordu. Banyo yapmak da olanaksızdı. Hayvanlar derenin kıyılarını çıplak bırakmışlardı. Yoldan görülüyordu burası. Evin çevresinde dolaşmak da çok zordu. Çünkü parmaklıklar bozuk olduğundan hayvanlar bahçeye giriyordu. Ayrıca da toz vuran, böğüren korkunç bir boğa vardı. Dahası ne tencere, ne çamaşır leğeni, ne çömlek, ne de ütü tahtası vardı. Kısacası eksik çoktu. İlk başlarda umduğu rahatlık ve huzuru bulamayan Darya Aleksandrovna en azından kendi açısından bu korkunç sıkıntılardan yorgun düştü. Tüm gücünü harcasa bile bu durum karşısında kendini güçsüz hissediyor, her an akmaya hazır gözyaşlarını zor tutuyordu. Eskiden kapıcı olan Stepan Arkadievich'in güzel görünümü yüzünden beğendiği eski bir astsubay olan Kahya, Darya Aleksandrovna'nın kaygılarını hiç paylaşmıyordu. Saygılı bir tavırla yapacak bir şey yok, bu insanlar çok kötüdürler diyor ve kılını kıpırdatmıyordu. Her ailede olduğu gibi Oblonskilerde de göze batmamakla birlikte yararlı olduğu kadar önemli olan bu insan olmasaydı durum iyice umutsuzlaşırdı. Matryonovna Filemonovna'ydı bu. Hanımını yatıştırıyor, her şeyin düzeleceği konusunda güvence veriyordu. Bu onun sevdiği sözcüktü. Uşak Matyev de bu sözleri ondan almıştı. Kadın sessizce çalışıyor, uğraşıyordu. Gelir gelmez Kahya'nın karısıyla dostluk kurmuştu. İlk gün onlarla çay içti, akasyaların altında bütün ev işlerini tartıştı. Çok geçmeden burada Kahya'nın karısı, muhtarın karısı ve bürodaki memurdan oluşan Matryonovna Filemonovna'nın kulübe oluşuverdi. Kulüp yavaş yavaş yaşamın tüm güçlüklerini yenmeyi başardı. Birinci haftanın sonunda gerçekten de her şey düzelmişti. Çatı onarılmış, bir aşçı bulunmuş, tavuklar alınmış, inekler süt vermeye başlamış, bahçe parmaklığı onarılmış, marangoz bir çamaşırlık yapmış, dolaplara sürgü takılarak açılması önlenmişti. Bir kaput beziyle kaplanan ütü tahtası komodinle bir iskemle arkalığı arasına yerleştirilmişti. Ütü kokusu hizmetçi odasını dolduruyordu. ''Bakın işte cesaretini yitiriyordunuz oysa'' dedi Matryona Filamonovna hanımını tahtaya göstererek. Sazdan bir paravanla bir banyo kabini bile yapıldı. Sonunda Lili banyosunu yaptı. Böylece köyde rahat ve sakin bir yaşam bulacağını düşünen Darya Alexandrovna içinin yeniden umutla dolduğunu hissetti. Altı çocuğu yüzünden bir an bile dinlenemiyordu. Bazen biri hastalanıyor, bazen öteki hastalanacağını söyleyip gözdağı veriyor, üçüncünün bir şeyleri eksik oluyor, dördüncü yaramazlık yapıyor falan. Gerçekten çok sakin olduğu anlar çok azdı. Ama bu patırtılar, bu kaygılar Darya Alexandrovna'nın tek mutluluğuydu. Bu sıkıntılar olmasa kocasının kendisine yönelik kayıtsız davranışından kaynaklanan üzücü düşüncelerin karşısında tek başına kalacaktı. Ayrıca anne için hastalık korkusu, hastalığın ağırlığı ve çocuklardaki kötü eğilimlerin yol açtığı üzüntüler ne kadar ağır olsa da kumda altın pullar gibi göze çarpmayacak derecede seyrek olan küçük sevinçlerle geçiştirilebiliyordu bu üzüntüler. Zorda kaldığı anlarda Dolly yalnız üzüntülerini kumu görüyordu. Başka zamanlardaysa altını yani neşeyi fark ediyordu. Şu anda köyün yalnızlığı içinde sevinçler gittikçe çoğalıyordu. Çoğu zaman çocuklarına bakarken bir anne olarak onların üzerlerine fazlaca düştüğüne kendi kendini inandırmaya çalışıyor, buna karşın çocuklarının çok rahat olduklarını belirtmekten kendini alamıyordu. Her birinin ayrı bir güzelliği vardı. Dünyada pek az çocuk onlarla boy ölçüşebilirdi. Kısacası onlarla mutluydu ve gurur duyuyordu. 8. Mayıs ayının sonuna doğru her şey çoktan iyi kötü bir düzene girmişken Dolly köydeki düzensizlik konusunda yakınmalarda bulunduğu kocasından bir yanıt aldı sonunda. Kocası her şeyi düşünemediği için ondan özür diliyor ve elinden geldiğince erken gelmeye söz veriyordu. Aziz Pierre yortusunun pazar günü Darya Alexandrovna şarapla ekmek ayinine katılsınlar diye çocuklarını kiliseye götürdü. Özel yaşamı ve dinsel sorunlar konusunda kardeşleri, annesi ve dostlarıyla sık sık yaptığı konuşmalarda onları düşünce özgürlüğü konusunda şaşırtmasına karşılık onun da kendine özgü bir dini vardı. Aslında içinden kilisenin katı kurallarını aldırmadan kesinlikle inandığı bir tür ruh göçüne dayanan inançları vardı. Bununla birlikte aile içinde yalnız çocuklara örnek olmak amacıyla değil tüm içtenliğiyle dinin buyruklarına sıkı bir bağlılık gösteriyordu. Çocukların bir yıldır ayine katılmamış olmaları onu çok üzüyordu. Bu yüzden Matryona Filemonovna'nın da içten onayıyla bu görevi yazın yerine getirmeye karar verdi. Darya Alexandrovna birkaç gün önceden her çocuğu nasıl giydireceğini düşünmüştü. Giysiler söküldü, yıkandı ve yeniden dikildi. Şeritler, düğmeler, kurdeleler eklendi. İngiliz dadının hazırlamakla görevli olduğu Tanya'nın giysisi Darya Alexandrovna'yı çok sıkıntıya soktu. İngiliz dadı dikişleri aynı yerden dikmemişti. Kol ağızları öyle dardı ki giyerken neredeyse yırtılacaktı giysi. Küçük kızın omuzları öylesine dardı ki insan bakınca üzülüyordu. O zaman Darya Filamonovna ek koymayı ve pelerin eklemeyi düşündü. Böylece kusur giderildi ama neredeyse dadıyla kavga edeceklerdi. Sonunda belirlenen günün sabahı işler yoluna girdi. Rahibin ayini ertelemesini istedikleri saat 9'a doğru iyi giyinmiş neşeli çocuklar merdivenin yanında arabanın önünde annelerini bekliyorlardı. Durmadan çifte atan Korbo'nun yerine Matryona Filemonovna'nın önerisiyle Kahya'nın atı Buri'yi arabaya koşmuşlardı. Sonunda giyinmesi oldukça uzun süren Darya Alexandrovna beyaz muslim bir giysi içinde arabaya bindi. O gün özel bir dikkatle ve büyük bir coşkuyla saçını taramış ve giyinmişti. Eskiden süslenmekten zevk alır, güzel olmaktan ve hoşa gitmekten mutluluk duyardı. Ama yaşı ilerledikçe giyinmek hoşuna gitmiyordu. Ona göre tuvalet yaşını çok belli ediyordu. Ama yine de o sabah heyecanla karışık bir zevkle giyinmişti. Çünkü kendini göstermek için değil, sevimli çocuklarını onurlandırmak, onların yanında küçük düşmemek için süsleniyordu. Aynaya son kez bakınca kendisini beğenmişti. Bir baloya giderken olmak istediği biçimde değil de şu anki duruma uygun biçimde güzeldi. Kendisini güzel buluyordu. Kilisede köylülerle evde çalışanlar ve karıları vardı yalnızca. Ama içeri girer girmez Darya Alexandrovna kendisinin ve çocuklarının uyandırdığı hayranlığı gördü ya da gördüğünü sandı. Çocuklar bayramlık giysileri dışında sevimli ve kibar duruşlarıyla da ilgi çekmişlerdi. Gerçi Alexei bu konuda kuralı bozuyordu biraz. Ceketinin yarattığı etkiyi görmek için kıpırdanıp dursa bile yine de usluydu. Sanya küçük bir kadın gibi duruyor, kendinden küçüklerle ilgileniyordu. Gerçekten çok hoş olan küçük Lili, gördüğü şeyler karşısında safça bir şaşkınlık gösteriyordu. Kutsandıktan sonra papaza, "Please some more" demesine gülümsememek elde değildi. "Lütfen biraz daha." Çevirinin notu, İngilizce. Eve dönünce çocuklar pek uslu durdular. Çok kutsal bir şeyin olduğunu anlıyorlardı. Önceleri her şey iyi gitti. Ama yemekte Grisha ıslık çalmaya başladı. Daha da önemlisi dadının sözünü dinlemedi. O da tatlıyı yasakladı. Darya Alexandrovna böyle bir günde cezaya çarptırılmayı hiç uygun bulmamıştı. Ancak dadının yetkisini onaylaması gerektiğinden kararı yerinde buldu. Böylece Grisha'ya pasta verilmedi. Bu ceza herkesin neşesini kaçırdı biraz. Grisha, Nikolenka'nın ıslık çaldığını, oysa yalnız kendisinin cezalandırıldığını söyleyerek ağlıyordu. Dediğine göre pasta umurunda değildi. Pasta için değil de uğradığı haksızlık için ağlıyordu. Gerçekten de çok üzücüydü durum. Bu yüzden Darya Alexandrovna, dadı ile birkaç söz ettikten sonra cezayı kaldırmaya karar verdi. Bunun üzerine odasına gitti. Ama salondan geçerken yüreğini sevinçle dolduran bir görüntüyle karşılaşmıştı. Sevincinden, gözlerinden yaş gelmiş ve suçluyu azarlamayı göze alamamıştı. Cezalı Grisha salonda köşedeki pencerenin önünde ayakta duruyordu. Yanında elinde bir tabakla Tanya vardı. Bebeklerine yiyecek vereceğini öne sürerek kendi pasta hakkını çocuk odasına götürmek üzere dadıdan izin almıştı. Ama bunun yerine kardeşinin payını getirmişti. Kardeşi aldığı cezanın haksız olduğunu ağlarken bir yandan da pastayı yiyor, hıçkırıkları arasında ablasına "sen diye birlikte yiyelim" diyordu. Tanya Grisha'ya acıyor, ayrıca da iyi bir davranışta bulunduğunu biliyordu. Gözleri yaşlıydı ama reddetmiyor, o da yiyordu. Annelerini görünce önce korktular ama onun yüzüne bakınca iyi davranmış olduklarını anladılar. Gülmeye başladılar. Ağızları pasta dolu olduğu halde gülümseyen dudaklarını prensesin ellerine sildiler ve gözyaşlarıyla karışmış reçeli gülen yüzlerine bulaştırdılar. "Tanrım, yeni beyaz giysin. Tanya Grisha," diyordu anneleri giysileri korumaya çalışırken. Yaşlı gözlerle mutlu mutlu gülümsüyorlardı bir yanda. Yeni giysiler çıkarıldı. Kızlar bluzlarını, oğlanlar eski ceketlerini giydiler. Mantar toplamaya ve yıkanmaya gitmek için kahvaltılık hazırlandı. Kahya'nın surat asmasına karşın bu kez yine buraya arabaya koşuldu. Bu haber üzerine çocukların odaları sevinç çığlıklarıyla doldu. Ancak ırmağa giderken sakinleşti çocuklar. Bir sepet dolusu mantar topladılar. Küçük Lili bile kendi başına kocaman beyaz bir mantar buldu. Eskiden mantarları bayan Hul arardı. Ama o gün Lili mantarı tek başına buldu ve "Lili bir mantar buldu" diye heyecanla bağırıştılar. Toplama işi bitince dereye doğru yürüdüler. Atı bir söğüt ağacına bağlayıp soyunma kabinine girdiler. Arabacı Terenti, kuyruğuyla sinekleri kovalayan atı ağaca bağladıktan sonra kayın ağaçlarının gölgesine uzanıp piposunu içti. Soyunma kabininden çocukların tiz çığlıkları ona kadar geliyordu. Çocukların tümüyle uğraşmak, kavgalarını ayırmak için çaba harcamak, tüm çorapları, pantolonları, küçük ayakkabıları karıştırmamak, tüm kurdeleleri, düğmeleri çözüp bağlamak çok eziyetli bir işti. Çok dikkat etmek gerekse bile kendisi yıkanmayı çok seven ve banyonun çocukların sağlığına çok iyi geleceğini kabul eden Darya Alexandrovna çocuklarıyla birlikte yıkanmak kadar hiçbir şeyden böylesine zevk duymuyordu. Ayakkabıları giydirmek için tüm bu tombul bacakları tutmak, kucağına alıp küçük vücutları suya sokmak, kimi zaman neşeli, kimi zaman korkulu çığlıkları dinlemek, zaman zaman korkmuş ya da neşeli, gözleri iri iri açılmış küçük yüzleri görmek, onları birbiri ardına suya atmak, tüm bunlar bu küçük kalabalığın annesine çok büyük bir zevk veriyordu. Bayramlıklarına giymiş köylü kadınlar yavaşça banyo kabinine yaklaşıp durduklarında çocuklar yarı giyiniktiler. Kadınlar ormana çiçek toplamaya gidiyorlardı. Maria Filemonovna kadınlardan birini çağırıp suya düşen bir havluyla bir gömleği kurutmasını rica etti. Darya Filemonovna bu kadınlarla konuşmaya başladı. Kadınlar önceleri soruları iyi anlamadıklarından ellerini ağızlarına kapatıp gülmeye başladılar. Ama çok geçmeden yüreklenerek konuşmaya başladılar. Çocuklara karşı gösterdikleri içten hayranlıklarıyla prensesin sevgisini kazandılar. Kadınlardan biri Tanya'ya beğeniyle bakarak "Ah güzelim, süt gibi bembeyazsın" dedi. Sonra başını sallayarak "Ama çok zayıfsın" diye ekledi. "Evet, hastalıktan yeni kalktı" dedi prenses. Peki bu da yıkandı mı diye sordu bir başkası bebeği göstererek. Hayır, o henüz 3 aylık bile değil dedi Darya Alexandrovna gururla. Gerçekten mi? Senin de çocukların var mı diye sordu Dolly. 4 tane oldu ama ikisi kaldı. Biri kız biri oğlan. Kızı memeden keseli çok olmadı. Kaç yaşında? Yakında 2 yaşına girecek. Neden ona bu kadar uzun süre meme verdin? Bizde adet böyledir. 3 yoğurta emzirilir. Konuşma Darya Alexandrovna için ilginçleşiyordu. Peş peşe doğumlardan, çocuk hastalıklarından ve kocalardan söz ettiler. Darya Alexandrovna kadınlardan ayrılmak istemiyordu. Bu köylü kadınlarla kendisi arasında ortak konuların varlığını kanıtlayan konuşmaları çok ilgisini çekmişti. Konuştuğu kadınların özellikle çocuklarının sayısına ve güzelliğine hayran kaldıklarını görünce çok duygulanmıştı. Sonunda bu kadınlar Dolly'yi güldürdüler. Bayan Hall bu yersiz şamatayı görünce çok şaşırdı. Kadınlardan en genci, en son giyinen ve üst üste 3 etek giyen İngiliz kadına dikkatle bakıyordu. Köylü kadın giyiyor giyiyor ama bitiremiyor diye bağırmaktan kendini alıkoyamadı. Herkes kahkahalarla güldü. 9. Banyo bitince Darya Alexandrovna başında bir eşarpla çocukların arasında ıslak saçlarla arabaya binmişti. Araba eve yaklaşırken arabacı buraya doğru bir bey geliyor. Pekroskovka'yla birisine benziyor dedi. Darya Alexandrovna öne eğilip baktı. Gri bir şapka ve aynı renkte bir palto giymiş Levin'i görünce çok sevindi. Onları karşılamaya geliyordu. Konstantin Levin'i görmekten her zaman mutlu olmasına karşın özellikle şimdi ona çok görkemli göründüğü için hoşnuttu. Onu böylesine gururlandıran şeyi Levin'den başkası anlayamazdı. Levin, Dolly'yi görünce düşlediği gelecekteki aile tablosunu gözlerinin önünde görüyor sandı. ''Bir kuluçka makinesine benziyorsunuz Darya Alexandrovna'' dedi. ''Sizi gördüğüme çok seviniyorum'' dedi Dolly elini uzatarak. ''Ama geleceğinizi bana bildirmediniz. Abim yazı benimle geçiriyor. Burada olduğunuzu Stefan'ın mektubundan öğrendim.'' ''Stefan'ın mı?'' dedi Darya Alexandrovna şaşırarak. ''Evet, bana buraya yerleştiğinizi ve gerektiğinde size yardım etmeme izin verebileceğinizi yazdı.'' Levin birden bocalar gibi oldu. Konuşmayı kesti, sessizce arabanın yanından yürüdü. Küçük bir ıhlamur dalı kopararak dişleriyle parçaladı. Darya, Alexandrovna'nın kocasından bekleyebileceği yardımı bir yabancının önerdiğini görmekten üzülebileceğini düşündüğü için canı sıkılıyordu Levin'in. Gerçekten de Darya Alexandrovna, Stepan Arkadyevich'in evdeki sıkıntıları üçüncü kişiye yüklemek alışkanlığından hoşlanmıyordu. Levin'in de bunu anladığını fark etti. Levin'i anlayışlı ve kibar olduğu için seviyordu. Bunun yalnızca beni görmek istediğiniz anlamına geldiğini çok iyi anladım ve çok sevindim. Kente alışmış olan sizin buradaki yaşamı çok ilkel bulacağınızı düşünüyorum. Benim öğütlerime gerek duyarsanız size hizmet etmeye hazırım. Yo hayır dedi Dolly. İlk başlarda çok sıkıntı çektim ama şimdi işler yolunda. Yaşlı hizmetçim sayesinde elbet dedi. Kendinden söz edildiğini anlayıp Levin'e kibarca ve dostça gülümseyen Matryona Filemonovna'yı gösterdi. Matryona, Levin'i önceden tanıyor, küçük hanım için iyi bir kısmet olduğunu biliyor ve her şeyin yola girmesini istiyordu. Binsenize arabaya, biraz sıkışırız dedi Dolly. Sağ olun, yürürüm. Çocuklar atları geçmek için kim benimle yarışmak ister? Çocuklar Levin'i pek iyi tanımıyorlar, onu ne zaman gördüklerini bile anımsamıyorlardı. Ancak ona karşı davranışları yapmacıklı görünen öteki büyüklere karşı takındıkları ve bu yüzden sık sık kınadıkları, azarlandıkları şu tuhaf çekingenlik ve iticiliği hissetmiyorlardı. Nasıl olursa olsun iki yüzlülük en akıllı, en ileri görüşlü insanın bile gözünden kaçabilir. Ama en kıt zekalı çocuk bile nedenle iyi gizlenirse gizlensin, iki yüzlülüğü kolayca fark eder ve böyle insanlardan yüz çevirir. Oysa Levin başkalarına göre kusursuz olmasa da çok açık sözlüydü. Bu yüzden çocuklar en azından annelerinin yüzünde gördükleri kadar dostluk gösterdiler. Onun önerisi üzerine iki büyük çocuk hemen arabadan aşağı atlayarak Bayan Hull ya da anneleriyle birlikte koşuyormuş gibi Levin'le birlikte rahatça koşmaya başladılar. Lili de gitmek isteyince annesi izin verdi. Levin küçük kızı omzuna aldı ve onunla koştu. ''Korkmayın, korkmayın Darya Alexandrovna'' dedi neşeyle gülümseyerek. ''Onların düşme tehlikesi yok.'' Becerikli, güvenli ve tedbirli tavrı anneyi rahatlattı. Neşeyle onayladı Dolly. Levin burada, köyde kendisine pek sevecen görünen Darya Alexandrovna ve çocuklarının yanında eski halini, Darya Alexandrovna'nın çok beğendiği o neşeli ve çocuksu halini alıyordu yeniden. Çocuklarla birlikte koşuyor, onlara jimnastik öğretiyor, kötü İngilizcesiyle Bayan Hulü güldürüyor, Darya Alexandrovna'ya köyde yaptıklarını anlatıyordu. Akşam yemeğinden sonra Darya Alexandrovna Levin'le birlikte balkonda oturup ona Kitty'den söz etmeye başladı. ''Biliyor musunuz, Kitty buraya geliyor, yazı benimle geçirecek.'' ''Öyle mi?'' dedi Levin kızararak. konuyu değiştirmek için hemen ekledi. O zaman size iki yeni ek göndereyim mi? Eğer para ödemeyi çok istiyorsanız bundan utanmazsanız ayda 5 ruble verirsiniz. Hayır teşekkür ederim. Şu anda bu konuda işler yolunda gidiyor. Peki o halde ineklerinizi göreceğim. İzin verirseniz onlara hangi yemin iyi geleceğine bakacağım. Bütün işi iyi beslenmektedir. Levin yalnızca konuşmayı değiştirmek için ineklerin beslenmesi konusunda uzun bir konuşmaya daldı ve inekleri süt fabrikası gibi kabul etmemek gerektiğini falan söyledi. Konuşurken bir yanda da Kitty ile ilgili daha fazla şey sormak için büyük istek duyuyor ama zorla kazanmış olduğu huzurunu bozmaktan korkuyordu. Olabilir ancak bütün bunlar denetim ister. Burada kim yapar bunu dedi Darya Alexandrovna önemsemeden. Ev işleri Darya Flemovna'nın sayesinde öylesine iyi düzenlenmişti ki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyordu Dolly. Levin'in deneyimine güvenmiyor, süt makinesi inek varsayımı prensese kuşkulu görünüyordu. Ona bu tür bilimsel konular yalnızca ailenin iyi yönetimine zarar verebilirmiş gibi geliyordu. 6. kaset 2. yüzün sonu.